Ayrım 13.
Akşamları gün boyunca aşırı yorulduğu için uyumakta zorluk çekiyordu. Artık dayanma gücü kalmamıştı. Zaman zaman bir köşeye çekilip hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sabahları uyandığında kendini bir gün önceye göre çok daha bitkin ve umutsuz hissediyordu. Bazen içinden herhalde bugün yolda ölürüm diye geçiriyordu. Günler ilerledikçe konvoyda çalışanların ona karşı olan tutumları daha da sertleşmişti. Bir sabah suyu geç getirdiği için işçilerden biri onu tokatlamıştı. Bunun üzerine diğerleri de ona bir görev vermeden önce kendisine bir tokat atmaya, sonra da onu azarlamaya başladılar. Artık daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Nitekim birkaç gün sonra hastalanarak yatağa düştü. 3 gün boyunca karavanın içinde bir battaniyeye sarılıp yattı. Arada ambarın sahibi olan tüccar yanına geliyor ve kendisine içecek şeyler getiriyordu. Marco yattığı yerden "Anneciğim yardım et, ölüyorum galiba. Zavallı anneciğim, seni bir daha göremeyeceğim." diye sayıklıyordu. Sonra elini göğsüne koyup dua ediyordu. İyileştiği gün yolculuğunun en zor dönemecine gelmişti. Konvoyu idare eden tüccar kendisine "Biz buradan Santiago'ya devam ediyoruz. Tucumán'a gitmek için şu karşıdaki yolu takip etmen gerekiyor." dedi. Çocuk boynu bükük bir şekilde herkese veda edip arabadan indi. Konvoyda bulunan bütün insanlar ona çok acımışlardı. Ancak ne yazık ki yapacak bir şey yoktu. Marco uzaklaşmakta olan konvoya üzgün gözlerle baktı ve sonra yürümeye koyuldu. Etraf uçsuz bucaksız çayırlar ve sıra dağlarla kaplıydı. Bu dağlar ona Apeninleri hatırlatıyordu. Bunlar Amerika kıtasının bel kemiği olarak kabul edilen Ant dağlarıydı. Bir süre yürüdükten sonra karşısına bir grup ev ve bir de dükkan çıktı. Dükkanın içine girip yiyecek bir şeyler aldı ve tekrar yürümeye başladı. Yol boyunca ata binen insanlar, ağaç altlarında oturan kadın ve çocuklar gözüne çarpıyordu. Bu insanların yüzlerinden kızılderili oldukları çok belli oluyordu. Marco ilk gün gücü yettiğince yürüdükten sonra geceyi bir ağacın altında uyuyarak geçirdi. İkinci gün biraz daha az yürüdü. Ayakkabıları yıpranmış, ayakları mosmor olmuş, midesi ise kötü beslenmeden dolayı bozulmuştu. Hava kararınca içini bir ürperti aldı. İtalya'dayken bu ülkelerde yılanların yaşadığını duymuştu. Gece yılanlar kendisini sokacak diye üdüp atlıyordu. Arada kendisine acıyor ve yürürken sessiz sessiz ağlamaya başlıyordu. Korkusunu bastırmak için sürekli annesini düşünüyor, kendisini başını onun omzuna dayayıp uyumuş olarak hayal ediyordu. İçinden devamlı "sana mutlaka ulaşacağım anneciğim" diyerek kendine güç veriyordu. Yola çıkalı tam bir hafta olmuştu. Enerjisi tükenmiş, ayakları kan içinde kalmıştı. Bir akşam güneş batarken yoldan geçen birileri kendisine Tucumán'ın 5 kilometre ötede olduğunu söyleyince sevincinden çılgına döndü. Oraya bir an önce varmak için adımlarını sıklaştırdı. Ancak yorgunluktan daha fazla yürüyemedi ve olduğu yere yığılıp kaldı. Bir süre gökyüzüne bakıp yıldızları seyretti. İçinden "anneciğim nerelerdesin, acaba şimdi ne yapıyorsun, beni düşünüyor musun?" diye geçiriyordu. Zavallı Marco annesine bir an önce ulaşmak istediğinden insanüstü bir gayret göstererek tekrar yürümeye koyuldu. Bu arada Marco'nun annesi çok hasta olduğu için günlerdir Bay McQuenizler'in evinde yatmaktaydı. Hastalığı henüz Buenos Aires'teyken başlamıştı. Cordova'ya gittiğinde de durumunda herhangi bir değişiklik olmamıştı. Sürekli olarak yer değiştirdiği için de ailesinin gönderdiği mektuplar eline geçmemişti. Zavallı kadın fıtık olmuştu ve 15 gündür yatakta kıvranıyordu. Hayatının kurtulması için ameliyat olması gerekmekteydi. Ev sahipleri her ne kadar kadıncağızı ameliyat olması için ikna etmeye çalışsalar da o buna bir türlü razı olmuyordu. Tucumán'ın en iyi doktorlarından biri önceki hafta onu ziyarete gelmiş fakat ona bir türlü ameliyat olması gerektiğini kabul ettirememişti. Kadın yattığı yerde, "hayır, ben hastanede doktorların ellerinde ölmek istemiyorum. Burada ölürüm daha iyi. Zaten hayattan da hiçbir beklentim kalmadı. Ailemden hiçbir haber alamıyorum. Lütfen beni kaderimle baş başa bırakın." diye sayıklıyordu. Bunları söylerken zaman zaman "oğullarım, oğullarım benim" diyerek hıçkırıyordu. Sonunda ağlamayı kesip "çok teşekkür ederim. Benimle ilgilendiğiniz için size minnettarım. Ama bırakın şuracıkta öleyim. Zaten ameliyat olsam da iyileşemem." dedi. Evin hanımı ve beyi onun böyle konuşmasına çok üzülüyorlar ve onun bir an önce sağlığına kavuşmasını arzuluyorlardı. Ertesi gün Marco elinde valiziyle birlikte toparlayarak Tucumán'a girdi. Burası Arjantin'in en yeni ve en güzel şehriydi. Marco daha önce Cordova, Rosario ve Buenos Aires'i de görmüştü. Bunların hepsi uzun caddeleri ve alçak beyaz yapılarıyla birbirlerine benziyorlardı. Ancak hepsinin kendine özgü bitki örtüsü, hoş bir havası ve doğal güzellikleri vardı. Yol boyunca yürürken Buenos Aires'te kapmış olduğu hastalıktan dolayı Marco'nun yüzünü yine ateş basmıştı. Yanından geçen insanlar çocuğun bitkin haline ve toz içinde kalmış kıyafetlerine bakıp ona acıyorlardı. Marco Bay McQueen'in evini sormak üzere bir dükkana girdi. İçeride bir erkek ve iki kadın vardı. Marco karşısında duran gözlüklü adama "Affedersiniz, McQueen'in ailesinde ve hangi tarafta biliyor musunuz acaba?" diye sordu. Dükkan sahibi "Mühendis McQueen'i soruyorsun" dedi. Marco büyük bir coşkuyla "Evet, onu soruyorum" diye karşılık verdi. "Lütfen bana evini tarif eder misiniz?" Dükkan sahibi "McQueen'in ailesi Tucumán'da oturmuyor ki" diye cevap verdi. Marco bu yanıt karşısında bir kez daha büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Acı dolu bir çığlık atıverdi. Bunun üzerine dükkan sahibi ve kadınlar koşup çocuğun yanına geldiler. Dükkan sahibi "Hayrola, neyin var oğlum?" diye sordu. Marco hiçbir şey söylemeden yere bakıyordu. Dükkan sahibi "McQueen'ler buraya birkaç saat uzaklıkta oturuyorlar" diyerek çocuğu yatıştırmaya çalıştı. Marco'nun gözleri bir anda ışıl ışıl olmuştu. Hemen "Nerede, nerede?" diye sordu. "Buraya 15 kilometre uzaklıktaki Saladillo'da oturuyorlar. Orada yeni bir şeker fabrikası yapıyorlar. Bay McQueen'in evini kime sorsan gösterir" dedi. Bu arada konuşmalara kulak misafiri olan bir genç, "Ben onların evinde tam bir ay kaldım" diyerek söze karıştı. Marco heyecandan iri iri olmuş gözlerle, "Peki onun yanında çalışan yardımcı bir kadın var mıydı?" diye sordu. Delikanlı, "Cenovalı mı? Evet, öyle biri vardı" dedi. Marco sevinçle hüzün duygusunu aynı anda yaşamaktaydı. Kendini toparlayıp "Lütfen bana yolu tarif edebilir misiniz?" dedi. Orada bulunanlardan biri "Saladillo'ya yürüyerek bir günde gidersin. Çok yorgun görünüyorsun. Bugün dinlen, yarın yola çıkarsın" dedi. Ancak Marco "İmkansız, imkansız" diyerek tepki gösterdi. "Lütfen nasıl gideceğimi söyleyin. Kaybedecek hiç vaktim yok" dedi heyecanlı. İnsanlar onun ikna olmadığını görünce ona yolu tarif ettiler. Bir adam ona kapıdan çıkana dek eşlik etti ve çeşitli tavsiyeler verdi. Az sonra Marco topallayarak etrafı ağaçlarla çevrili bir yola sapmıştı. O gece Marco'nun annesi için çok zor bir gece olmuştu. Kadıncağız sürekli olarak acı çekiyor ve sayıklıyordu. Diğer hizmetçiler ve evin hanımı korku içinde onun başında beklemekteydiler. Kadın bilinci yerine geldiği zaman "Aman Tanrım, sevdiklerimi göremeden ölmek ne kadar acı. Zavallı oğullarım, annesiz kalacaklar. Kim bilir Marco beni nasıl özlemiştir. Yola çıkmadan önce boynuma atılıp hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Ulu Tanrım, ölmek istemiyorum. Hemen doktoru çağırın. Gelip benim hayatımı kurtarsın. Bir an önce iyileşip yola çıkmak istiyorum" diye bağırıyordu. Yanında duran kadınlar onu sakinleştirmeye çalışıp içlerinden dua okuyorlardı. Marco ise gece karanlığında yoluna devam etmekteydi. İçinden geçtiği ıssız ormandaki dev ağaçlar ve dikenli bitkiler insanın içini ürpertiyordu. Etrafta dik, eğri, ince ve kalın her türlü ağaç gövdesi görmek mümkündü. Bu arada Marco'nun ayakları yine kan içinde kalmıştı. Artık kendini bitip tükenmiş hissediyordu. Ancak annesi aklına gelince bütün yorgunluğunu unutuyor ve yürümeye devam ediyordu. Tek başınaydı ve hiç korkmuyordu. Ormanın büyüklüğü sanki onun ruhunu yüceltmişti. Annesinin yakınlarda bir yerlerde olduğunu bilmesi ona büyük bir güç ve cesaret veriyordu. Yol boyunca okyanusun dalgalarını, yaşadığı acıları ve çektiği yorgunlukları düşündü. Arada annesinin yüzü, davranışları ve hareketleri aklına gelince adımlarını sıklaştırıyordu. Sabah saat 8 sularında genç bir doktor ve McQueen'in ailesi kadının yatağının yanında durmuşlar, onu ameliyat olması için ikna etmeye çalışıyorlardı. Fakat hiç faydası yoktu. Kadın kendini son derece halsiz hissediyor ve doktorlara hiç güven duymuyordu. Genç doktor sürekli olarak ona "Ameliyat olursanız kurtulursunuz, yeter ki biraz cesaretli olun" diyordu. Ancak kadın "Hayır, ölmekten korkmuyorum. Ameliyat olup da acı çekmek istemiyorum. Lütfen beni kendi halime bırakın" diyerek itiraz etmeye devam ediyordu. Artık doktorun ısrar edecek gücü kalmamıştı. Kadın bir süre sonra evin hanımına dönerek, "Bayan McQueen'e sizden bir dileğim olacak. Öldükten sonra bütün eşyalarımı ve bir miktar biriktirmiş olduğum parayı aileme göndermenizi rica ediyorum. Ayrıca kendilerine bir de mektup yazmam gerekiyor. Hayatım boyunca hep onları düşündüm. Her zaman onlar için çalıştım. Kalbim hep onlarla beraber" dedi. Ancak başını çevirip baktığında evin hanımının orada olmadığını gördü. Yanında sadece bir asistan ve iki de hasta bakıcı gözleriyle Bayan McQueen'i aradı, fakat o çoktan odayı terk etmişti. Doktor az önce onu dışarı çağırmıştı. Odanın içinde anlaşılmaz bir hareket ve gürültü vardı. Tam o sırada McQueen'ler ve doktor kapıyı açıp odaya gittiler. Üçünün de yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Bayan McQueen kadının yanına usulca yanaşarak, "Josepha, sana çok iyi bir haberim var" dedi. Hasta kadın gözlerini aralayıp büyük bir heyecan içinde hanımefendinin söyleyeceklerini dinlemeye hazırlandı. Bayan McQueen, "Hiç beklenmedik biri seni görmeye geldi" deyince kadının merakı büsbütün arttı. Güçsüz ve umutsuz bir ses tonuyla "Kim geldi?" diye sorabildi. Biraz sonra başını çevirip kapı girişine baktığında şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutacaktı. Gözleri insanüstü bir yaratık görmüşçesine fal taşı gibi açılmıştı. Marco, tozlu ve yıpranmış kıyafetleri içinde doktorun elini tutmuş annesinin tam karşısında duruyordu. Kadıncağız üç kere "Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı. Marco hemen annesinin boynuna atılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Kadın hala şaşkınlığını atamamıştı. Oğlunu defalarca öptükten sonra ona "Buraya nasıl geldin, beni nasıl buldun, ne kadar da büyümüşsün, seni buraya kim getirdi, yoksa yalnız mı geldin, hasta değilsin değil mi oğlum" diye ardı ardına sorular sordu. Sonra hiç vakit kaybetmeden doktora dönerek hemen ameliyat olmak istediğini söyledi. Ardından Marco'yu öptü ve "İşte hazırım doktor" dedi. Ancak Marco, hasta bakıcı, çocuğu elinden tutup dışarı çıkardı. İçeride yalnızca doktor ve asistanları kalmıştı. Bay McQueen Marco'yu oradan uzaklaştırmak istedi. Ancak Marco kapının dibinden ayrılmamaya kararlıydı. Bay McQueen'e dönüp "Annemin nesi var, ona ne yapıyorlar?" diye sordu. Mühendis onu odadan uzaklaştırarak "Merak etme oğlum, annen küçük bir ameliyat geçirecek. Sana her şeyi anlatacağım, benimle gel" dedi. Bir türlü annesinin yattığı odanın önünden ayrılmak istemiyordu. Heyecandan ve korkudan yaprak gibi titremekteydi. Birdenbire kadının yattığı odadan acı bir çığlık sesi geldi. Çocuk o anda büyük bir umutsuzluğa kapılarak "Eyvah, annem öldü" diye haykırdı. Ancak tam bu sırada doktor dışarı çıkıp "Gözün aydın, annen kurtuldu" dedi. Bunu duyan çocuk sevincinden çığlıklar atarak doktorun ayaklarına kapandı ve ona "Çok teşekkürler doktor" diyerek hıçkırmaya başladı. Doktor diz çöken çocuğu ayağa kaldırıp "Annenin kurtulmasında en büyük pay sahibi sensin kahraman çocuk" dedi. Yaz mevsimi, 24 Çarşamba. Cenovalı Marco bu sene tanıyacağımız sondan bir önceki kahramandı. Artık okulun kapanmasına az bir zaman kaldı. İki büyük sınav ve tam 266 gün sonra yaz tatiline girmiş olacağız. Bahçedeki ağaçlar ve çiçekler sanki yıl sonunun geldiğini haber veriyorlar. Öğrencilerin çoğu yazlık kıyafetlerini giymeye başladılar bile. Okul çıkışında saçlarını yeni kestirmiş, mantolarını ve atkılarını çıkarıp renkli gömleklerini giymiş çocuklar göze çarpıyor. Kimi çocuklar da okula beyaz eşofmanlarını giyerek geliyorlar. Bayan Delcati'nin oğlunun üzerinde ise bir denizci kıyafeti var. Duvarcı kafasına taktığı abajura benzeyen şapkasıyla herkesin eğlence kaynağı olmuştu. Coretti her zamanki yün beresini çıkarmış, yerine gri renkte ipek bir şapka takmış. Botini'nin üzerinde İskoçların kıyafetini andıran bir giysi var. Precossi demiryolu işçilerinin gömleğine benzeyen turkuaz mavisi bir gömlek giyiyor. Garofi ise üzerindeki paltoyu çıkarttığında cebindeki tüm eşyalar ve piyango biletleri meydana çıktı. Şimdi herkes onun taşıdığı gazete kağıdından yapılmış yelpazeleri, kamıştan boruları, sapanları ve ölü mayıs böceklerini rahat rahat görebiliyor. Bizden daha küçük sınıftaki öğrenciler toplamış oldukları çiçekleri annelerine götürüyorlar. Öğretmenler de tıpkı bizler gibi yazlık giysilerini giymeye başladılar. Sadece rahibe diye çağırdığımız öğretmen her zamanki siyah kıyafetini giyiyor. Kırmızı kalemli öğretmen ise boynuna pembe bir eşarp takmış, oradan oraya koşuşturup duruyor. Artık kiraz, kelebek ve kır mevsimi geldi. Dördüncü sınıftan birçok öğrenci okulu kırıp Po Nehri'nde yüzmeye başladılar bile. Okulda herkes yavaş yavaş tatil havasına girdi. Çıkışlar artık daha bir eğlenceli olmaya başladı. Ancak Garuni'nin matemde olması ve sınıf öğretmenimizin sürekli öksürerek solgun bir benizle dolaşması beni çok üzüyor. Garuni devamlı başı öne eğik yürüyor ve beni görünce hüzünlü bir şekilde selam veriyor. Okul, 26 Cuma. Artık okulun faydasını yavaş yavaş kavramaya başladın Enrico. Ancak ileride çocukların olduğu zaman okulun güzelliğini ve gerekliliğini çok daha iyi anlayacaksın. Seni okul çıkışlarında beklerken bazen zemin kattaki sınıfların pencerelerine yanaşıp içeri kulak kabartıyorum. Bir öğretmen, çocuklar bu A, bu B, bu C diye alfabeyi öğretiyor. Yan sınıfta diğer bir öğretmen, metresi 500 bin liradan 50 metre kumaş satın aldım diye matematik dersi veriyor. Onun yanındaki sınıfta öğretmen olmadığı için içeriden kuş cıvıltılarını andıran bir ses yükseliyor. Biraz daha ilerleyince bir başka sınıfta öğretmenin çocuklardan birini ağlamaması için teselli ettiğini görüyorum. Diğer pencerelerden çeşitli yazarların, büyük ve ünlü bilginlerin isimleri duyuluyor. Bazen kısa bir sessizlik olunca içeride 700 öğrencinin olduğuna insanın inanası gelmiyor. Ancak biraz sonra öğretmenlerden birinin yaptığı şakayla tüm sınıf katıla katıla gülmeye başlıyor. Dışarıdan geçen insanlar içerideki öğrencilere büyük bir umut ve sempatiyle bakıyorlar. Biraz sonra sınıfta kitap kapama, sıra gıcırtısı ve ayak sesleri işitiliyor. İnsan o anda hademenin ders dilini çaldığını anlayıveriyor. Öğrencilerin bu gürültülerine dışarıdaki velilerin konuşup gülüşmesi eklenince büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Bazen küçük çocuklar sırayı bozunca arkalarından yetişen bir öğretmen hemen onları uyararak düzene girmelerini sağlıyor. Çocuklar dışarı çıkar çıkmaz yakınları tarafından büyük bir soru yağmuruna tutuluyorlar. Dersini yapabildin mi? Sınavdan kaç aldın? Yarına ne ödevin var? Daha sonra veliler sakinleşip çocuklarının ellerini tutarak evlerine doğru yürümeye koyuluyorlar. Tanrım, bütün bu güzellikleri seyretmek insana o kadar büyük bir zevk veriyor ki. Baban. Sağır ve dilsiz kız, 28 Pazar. Sabah aralıksız olarak zilin çaldığını duyunca hep birlikte antreye koştuk. Babam kapıyı açtığında şaşkınlıkla "Giorgio, burada ne arıyorsun?" dedi. Giorgio bizim Çiğri'deki bahçıvanımızdı. Kendisi bir süre Yunanistan'da çalışmış ve bir süre önce de Cenova'ya gelmişti. Ailesi ise Kondove'de bulunmaktaydı. Babam ona içeri girmesini söylediyse de o bu teklifi geri çevirdi. Sonra çok ciddi bir ses tonuyla "Ailem nasıl, Gigiya ne yapıyor?" diye sordu. Annem birkaç gün önce gördüğüm kadarıyla iyilerdi diye cevap verdi. Giorgio derin bir nefes alıp "O şükürler olsun, ben hemen sağır ve dilsiz okuluna gidip kızımı alayım, kendisini 3 yıldır görmüyorum" diye mırıldandı. Bu arada babam bana "Sen de Giorgio ile birlikte git" dedi. Birlikte merdivenlerden aşağı inerken bahçıvan geri dönüp "Affedersiniz beyefendi, bir şey daha sormak istiyordum. Benim küçük kızın eğitimi nasıl gidiyor, haberiniz var mı acaba?" diye sordu. Gerçi karım mektupta kendisinin büyük bir ilerleme kaydettiğini yazmıştı. Ama ben bunun pek faydası olduğuna inanmıyorum. Çünkü öğrendiği o özel işaretlerle sadece kendisi gibi olan arkadaşlarıyla anlaşabilecek. Bizimle hiçbir zaman iletişim kuramayacak" dedi. Babam gülümseyerek "Ben hiçbir şey söylemiyorum, onu kendin gör" deyip bizi uğurladı. Yolda bahçıvan sürekli olarak "Zavallı kızım, neden böyle şanssızsın? Hayatım boyunca onun ağzından baba sözcüğünü duyamadım. Şimdi 11 yaşında olması gerekiyor. Söylesene Enrico, kızım büyüyüp boyattı mı?" diye söylenip durdu. Okuldan içeri girdiğimizde bizi bir görevli karşıladı. Bahçıvan telaşlı bir sesle "Ben kızımı görmek istiyorum" dedi. Görevli "Şu anda teneffüsteler, biraz bekleyin, öğretmenine haber vereyim" diyerek gözden kayboldu. Bahçıvan artık ne yerinde durabiliyor ne de konuşabiliyordu. Sadece büyük bir heyecan içinde duvarlara ve tavana bakıyordu. Biraz sonra siyah giysili bir öğretmen sevimli bir kızın elinden tutarak içeri girdi. Baba ve kız bir an birbirlerine baktıktan sonra sarmaş dolaş olup sevinç çığlıkları atmaya başladılar. Kızın üzerinde kırmızı beyaz çizgili bir elbise vardı. Boyu ise benden biraz daha uzundu. Babasının boynunda büyük bir özlemle sarılmış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bahçıvan bir an için kızından ayrılıp ona şöyle bir baktı. "Nasıl da büyümüşsün, nasıl da güzelleşmişsin, sevgili kızım, seni çok özledim" diyerek tekrar kendisine sarıldı. Öğretmen bütün bu olanlardan son derece memnun görünüyordu. Kıza dönüp "Gigiya, şu an sana sarılmakta olan kişi kim?" diye sordu. Kızcağız dilimizi yeni yeni konuşmaya başlayan biri gibi kekeleyerek "Benim babam" diye cevap verdi. Bahçıvan şaşkınlıktan bir adım gerileyerek bir çığlık attı ve konuşuyor ama bu imkansız, kızım sen konuşuyorsun deyip kızını öpmeye başladı. Daha sonra öğretmene dönüp, hocam kızım artık el hareketleriyle konuşmuyor, bunu nasıl başardınız diye sordu. Öğretmen, Bay Vogi, sizin söylediğiniz yöntem geçmişte kaldı. Bizim okulumuzda yeni ve modern bir sistem kullanılıyor diye karşılık verdi. Bahçıvan, hayır hiç böyle bir şey duymamıştım. Ben 3 senedir yurt dışındaydım. Belki bana mektupta yazdılar da ben anlamadım. Şu benim kalın kafam dedi. Sonra kızına dönüp, sen şimdi benim her söylediğimi anlıyorsun öyle değil mi diye sordu. Bunun üzerine öğretmen Bahçıvan'a müdahale ederek, hayır bayım, sesleri duyamadığı için sizi anlayamaz. Sadece dudaklarınızı okuyarak ne demek istediğinizi anlayabilir. O kendi söylediği sözleri bile duymuyor. Biz ona yalnızca dudağını ve dilini nasıl kullanacağını, sesini çıkarabilmek için gırtlağıyla birlikte göğsünü nasıl hareket ettireceğini gösterdik dedi. Bahçıvan hala öğretmenin söylediklerini anlamış değildi. Ağzı açık bir halde dinliyor ancak anlatılanlara pek inanmış gibi görünmüyordu. Nitekim biraz sonra onu denemek için kızının kulağına eğilip söyle bakalım Gigi'ye baban döndüğü için mutlu musun diye sordu. Ancak kızcağız hiçbir şey söylemeden boş boş baktı. Babası bu durum karşısında biraz endişelenmişti. Öğretmen gülerek beyefendi kızınız cevap vermiyor çünkü dudaklarınızın hareketini görmedi. Onun kulağına eğilerek değil de yüzüne bakarak konuşsaydınız sizi gayet rahat anlardı dedi. Bunun üzerine kızın babası onun karşısına geçip geldiğime sevindin mi yavrum diye tekrar sordu. Kızcağız babasının dudaklarına dikkatle baktı ve evet geldiğine çok sevindim diye cevap verdi. Babası onu sevgiyle kucakladıktan sonra arka arkaya sorular sormaya başladı. Annenin adı ne? Antonia. Kız kardeşinin adı ne? Adelaide. Okuduğun okulun adı ne? Sağır ve Dilsizler Okulu. 2 kere 10 kaç eder? 20. Bahçıvan gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı. Ancak bunlar sevinç gözyaşlarıydı. Biraz sonra ayağa kalkarak öğretmene binlerce kez teşekkür etti. Öğretmen de ona, sizin kızınız sadece konuşmuyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Ayrıca hesap yapıyor, tarih ve coğrafya çalışıyor. 2 sene sonra şu andaki durumundan çok daha ileride olacak. Hatta buradan mezun olunca kendisine iş bile bulabilecek dedi. Bahçıvan'ın şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Aklı yine karıştığı için açıklama bekleyen gözlerle öğretmene baktı. Durumu fark eden öğretmen Hademe'ye seslenip bana hazırlık sınıfından bir öğrenci çağırın dedi. Hademe biraz sonra 8 yaşlarında küçük bir kızla içeri girdi. Öğretmen kızı karşısına alıp ey dedi ve sonra onun da aynı ağız hareketini yapmasını istedi. Ufak bir çaba sonunda küçük kız ey demeyi öğrenmişti. Bahçıvan artık sistemi çok iyi kavramıştı. Kızını bir sandalyeye oturtup ona çeşitli sorular sormaya başladı. Aldığı cevaplar karşısında mutluluktan deliye döndü. Biraz sonra öğretmene dönüp acaba müdür beyi ziyaret edip ona teşekkür etmem mümkün mü diye sordu. Ancak öğretmen müdür bey bugün okulda değil fakat sanırım sizin teşekkür etmeniz gereken başka biri daha var.